Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkan ve kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bugünkü programımızda yine her hafta olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Programımıza yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz. Hocam ilk sorumuzla başlayalım müsaadenizle. Erkeklerin kolu kıvrık veya kısa kollu gömlekle namaz kılmaları caiz midir hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ayette ve sünnette buna aykırı bir durum yok bildiğim kadarıyla. Yani bu şekilde namaz kılmanın sakıncalı olduğunu bildiren bir ayet veya sünnet, hadis ben bilmiyorum. Ancak fıkıh kitaplarında kollar sıvalı olarak, yani kol giyilen gömleğin kolları sıvalı olarak namaz kılma mekruh olarak geçer. Ve bu gerekçelendirirken de bu kibirlilik, böbürlülük alametidir derler. Yani şimdi bazı kıyafetler aslında sakıncalı olmamakla beraber insanların onu giyme amaçları veya onu giyenlere yüklenilen mana o kıyafetin giyme hükmüne etkili olabilir. Mesela şimdi uzun etek, yani Araplar etek entari giyiyorlar ya, uzun entari giymeleri, yerde sürünecek kadar elbiselerini aşağı indirmeleri mekruhtur. Niye? Çünkü bu kibirlilik alametidir. Büyüklenme alametidir der kaynaklar. Kolların sıvalı olması da bu şekilde, aynı şekildedir. Yani bu kibirlilik alameti olarak algılanmış bu hükmün konulduğu dönemde ve buna mekruh denilmiş. Ama şöyle bir kural var. Zamanın değişmesiyle ahkam değişebilir. Hangi ahkam? Örfe dayalı olarak. Mesela örfe dayalı bir hüküm verilmiş bir dönemde. O örf değişmiş. O hüküm de o örfe göre değişebilir. Bu bir. İki, mani ortadan kalkınca memnu avdet eder. Yani bir şeye engel olan şey yok edildi mi, o yasaklanan şey geri döner. Şimdi zamanımızda ülkemizde kolu kısa tişört giymek, efendim kolu kısa gömlek giymek kibirlilik alameti, böbürlenme alameti vesaire değil. Bunu herkes giyiyor ve gayet tabii karşılanıyor. Yani o gerekçe, mekruh olup gerekçesi ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla günümüzde bunun mekruh değildir denilebilir. Ama kitaba baktığımız zaman orada mekruh denilecektir. Aklıma geldi, yani zamana göre hükümler değişiklik olabilir. Mesela şimdi eski kaynaklarda bizim yolda giderken bir şey yiyenin şahitliği kabul edilmez. Niye? Çünkü o şey dengesizlik, müessizlik kabul edilir ve öylelerin şahitliği olmaz denilir. Ama şimdi öyle değil. Yani şimdi insanlar al yollar poğaçayı, al yollar bilmem şey simidi, trende giderken, otobüse giderken, caddede giderken yiyorlar. Ve kimse de bunu şey yapmıyor, yani bu bir mürüvvetsizlik olarak görmüyor. Yani kolu kısa namaz kılmak, dediğim gibi kaynaklarda mekruh olduğu söylenir. Ama gerekçesi kibirlilik alameti oluşudur. Günümüzde bu kibirlilik alameti olmadığına göre mekruh olarak değerlendirilmeyebilir. Ama kişi kendisi, ben usule uygun hareket edeceğim, ona da bir şey diyemeyiz, saygı duyarız.
Eyvallah hocam. Erkeklerin namazda başlarını örtmelerinin hükmü nedir hocam?
Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında olsun, öncesinde olsun, sonrasında olsun, o coğrafyada başlar örtülü oluyor. Niye? Sıcak. Ve güneşten korunmak için bir başörtüsü takıyorlar. Bir de gelenek var. Ve Peygamber Efendimizin peygamber olmadan önceki kıyafetiyle peygamber olduktan sonraki kıyafeti değişmedi. Ve ashabın, peygamberimizin arkadaşlarının Müslüman olmadan önceki kıyafetleriyle tarzlarıyla. Müslüman olduktan sonraki kıyafetleri değişmedi. Aynı kaldı. Peygamber Efendimiz başı örtülü namaz kıldığı için bunun sünneti olarak, yani gayrimüekked sünnet olarak telakki edilir. Ama Resulullah'ın bu kıyafeti örfidir. Ki tek bir şekilde değil. Mesela biz camide imamlarımız sarık giyerler, cübbe giyerler değil mi? Resulullah namaz kılarken farklı bir kıyafete bürünmüş değil. Yani normal hayattaki kıyafeti neyse imamlıktaki kıyafeti de aynı, namaz kılarkenki kıyafeti de aynı. Ve bu kıyafette de bazen başörtüsü vardır sadece. Bazen sarık sarar onu üzerine. Sadık olmuştur. Bu rivayetler var mesela. İşte iki omuzunun arasına kadar sarığın ucunun sarktığını şey rivayet. Bazen de hiç başörtü olmadan sargı sardığı da olmuştur. İhramlıyken baş açık olarak zaten devam etmiştir. Yani burada diyelim ki başı örtülü olmadan, yani takke giymeden veya başına başka bir şey giymeden namaz kıldı kişi, bu namazına engel değil. Ama eftal olan tabii başına bir takke geçirmesi daha yerinde olur. Tabii eskiden bizim insanlarımız, özellikle köylülerimiz kasket giyerlerdi. Hı hı. Mesela ben çocukluğumda bile babam bana kasket giydirirdi. Ve giymediğim zaman da bana kızardı. O berduş gibi ne bu halin derdi. O algı. O kasketi giymemek için daha önceki nesiller kellelerini vermişler. Şapka. Yani zorla da devlet şapka ihtisası ile ilgili kanun çıkarmış. Şapka giyme. Yani şapka giymeyenleri cezalandırmış. Devlet de hapse atmış. Sonra bu yerleşmiş. Vatandaş şapkasızlığı bu sefer şey görmüş, suç görmüş. Şapka giyeceksin demiş zorla. Şimdi bunları yaşadık biz. Ne yapardı vatandaş namaz kılacağı zaman? Şapkayı giyer zaten. Köylülerin hepsinde şapka var. Ve mesela şey giyemezsin o zaman, benim çocukluğumda. Takkeyle gezemezsin. Jandarma gelir yakalarsa yırtar, alır. Yırtardı, öyleydi. Şapkayı ters çevirirler. O siperlik kısmı arkada. Öbürler namazını kılarlardı böyle. Yani demek ki bunlar çok dinin özünde olan şeyler değil.
Eyvallah. Hocam, kadınlar çıplak ayakla namaz kılabilirler mi?
Şimdi kadınların ayağı avret midir değil midir? Bir, avrettir diyenler var. İki, namazda avret değildir, namaz dışında avrettir diyenler var. Üç, hiçbir şekilde avret değildir diyenler var. Böyle üç tane görüş var. Şimdi bir defa şu var, o topuklar var ya, topuktan yukarı olmamak şart bunlarda. Şimdi eğer biz ayağa, kadınların ayağına avret değil dersek veya namazda avret değil dersek namaz kılabilirler. Yani bu görüşe göre namaz ayak çıplak kılabilirler. Ama hayır, kadınların ayakları da şeydir, avrettir dersek o zaman namaz kılamazlar. Şimdi bu görüş ayrılığı nereden kaynaklanıyor? Şimdi Müslüman kadınlar ziynetlerini, ziynet yerlerini başkalarına göstermesinler. Ayet-i kerimede bu var. Peki ziynet yerleri neresidir? Yüz ve el olarak biliyoruz. Yüz sürme mahallidir. Eller buralar kına mahalli. Ve ayaklarda da halkal. Yani o ayağın üzerine takılan bir halka. Bazı Afrikalarda falan görünür. Evet. Odur denir. Ve bundan dolayı da ayakların avret olmayacağı görüşünde benimseyenler buna dayanırlar. Şimdi bizim genelde fetva olarak, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarında topuklardan yukarısı kapalı olmak kaydıyla çıplak ayakta kadınlar namaz kılabilir derler. Ama dediğim gibi ihtilaflıdır. İhtiyat olarak ya kadınlar namaz kılarken çoraplarını giymeliler. Giymeleri iyi olur. Öyle diyelim. Çünkü ilk giymeliler dersek giymezse namaz olmaz anlamı çıkar. İyi olur. Eğer çorap giyememişlerse, bulamamışlar olabilir. O zaman eteklerini mümkün mertebe indirerek dışarıdan ayaklarının görülmesine engel olacak bir kıyafetle kılmaları daha iyi olur.
Eyvallah hocam. Hocam, iş elbisesiyle namaz kılınabilir mi?
Şimdi namaz kılınması için giyilen elbisenin bir temiz olması lazım. İki, setri avreti yerine getirmesi lazım. Yani örtülmesi, vücuttaki örtülmesi gereken yerleri örtmesi lazım. Ki bu erkeklerde işte göbek ve diz kapağı arası, kadınlarda el yüz bir ayak ihtilaflı, hariç vücudun geri kalan kısmıdır. Buraları örtecek giyilen elbise namazın geçerli olması için. Yani setri avret için bu bir. İki, necasetten taharet. Yani pislik olmayacak. Dinin pis saydığı kan gibi, irin gibi, idrar gibi, dışkı gibi, kusmuk gibi dinin pis saydığı şeyler olmayacak. Burada eskiymiş, yeniymiş. Rengi siyahmış, beyazmış. Efendim, iş elbisesiymiş, gezme elbisesiymiş fark etmez. Fark etmez ama burada şunu dikkate almalı çalışan kardeşlerimizin, özellikle kirli işlerde çalışan. Mesela sanayide çalışıyor, otosanayinde. Oradan mazot bulaşıyor, üzerine yağ bulaşıyor. Ve bunlar bir de koku yapıyor. Yani buna itina etmeli insanlar. Yani burada önemli olan şey, demin dediğim gibi, temiz olması, yani necasetten temiz olması, kirden değil. Necasetten, pislikten, dinin pis saydığı şeylerden temiz olması ve vücudu örtmesi. Ha, bunun dışındaki kısım cemaata tiksinti vermemesi, cemaati rahatsız etmemesi, o tavsiyedir. Peygamber Efendimizin hadisi var biliyorsunuz. Soğan sarımsak yiyen bizim musallamızdan, namazgahımızdan uzak durur. Niye? Çünkü etraftakileri rahatsız eder. Yani bu fevkalade önemli bir bakış açısıdır peygamberimizin. Yani başkasına ağız kokusuyla bile zarar vermeyeceksin. Gerisini sen hesapla. Ve burada da vatandaş gelmiş, iş elbisesi var üzerinde, tamam. Ama kokuyor. Çevredekileri rahatsız ediyor. Böyle yapmaması gerekir. Ama bu vaziyette namazını kıldı. Namaz olmadı mı? Oldu. Yani insanlarımız böyle namazlarını kılıyorlarsa, iş yerlerinde ayrı bir kıyafet, özellikle böyle kokulu işlerde çalışanlar, özel bir kıyafet olsun, onunla namazlarını kılacağı zaman değişsin, sonra işine dönerken tekrar elbisesini değiştirebilir.
Eyvallah. Rüküye veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı hocam?
Namazı bozmaz. Pantolonu çekmek namazı bozmaz. Şimdi namazı bozan hareket, buna amel diyoruz ve iki türlü amel var. Ameli kesir, ameli kalil. Ne demek o? Ameli kesir çok iş demek. Ameli kalil de az iş demek. Bu ameli kesir, yani çok iş, ki o ameli kesir dediğimiz şey varsa namaz bozulur. Peki ameli kesir nedir? Bunun tanımı da çok farklı. En çok kabul edilen, kullanılan tanım şu: dışarıdan birisi gördüğünde bu adam namaz kılmıyor kanaati ediniyorsa onun yaptığı hareketlerle, bu ameli kesir, çok ameldir, bu namazı bozar. Ama dışarıdan gören kişi onun namazda olduğu kanaatini taşıyorsa o yaptığı harekete rağmen, bu az iştir, namazı bozmaz. Bir. Bir de bazılarda çift elle yapılan hareketler çok iştir, ameli kesirdir. Tek elle yapılanlar az iş, ameli kalildir de diyenler var. Eğer demek ki hangi tanıma bakarsak bakalım, çok işse namazda yaptığı kişi, o namazı bozulur. Adam ne yapmış? Namazda selam konuşuyor. Çok iş bu. Namazda yürüyor. Namazda sağa sola bakıyor böyle. Yönünü kıbleden çeviriyor. Bu çok iş. Veya tutuyor, bir orasını bir burasını kaşıyıp duruyor iki elle. Bunlar bozar. Ama şeyde bu elleriyle pantolonu çekmek ameli kalil kabul ediyor. Az iş. Ve bu namazı bozmuyor. Şimdi bizim bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, İmam Hatip okulundayken. Bu bizim giydiğimiz pantolonlar biliyorsunuz batıdan gelme. Hatta buna İngiliz pantolonu tabir ederler. Gömleklere de frenk gömleği derler. Hani bizim bu giydiğimiz yakalı gömlekler var ya. Onlara eskiden frenk gömleği derlerdi. Fransızlardan mı geldi, ne oldu o? Pantolonlara da İngiliz pantolonu derlerdi. Şimdi bizim hocamız derdi ki bu batılılar Müslümanlar namaz kılmasın diye bu pantolonu icat etmişler. Çünkü Müslüman ütüsü bozulacak korkusuyla namaz kılmıyor o vaziyette. Öyle bir espri yapardı. Yani mümkün mertebe tabii namaz kılarken huşulu olmak lazım. Başka şeylerle meşgul olmamak lazım. Namaza aykırı davranışlarda bulunmamak lazım ama bu namazı da bozmaz.
Eyvallah hocam. Hocam namaz kılarken anne babanın seslenmesi durumunda namazı bozmalı mıyız?
Şimdi birisi namaz kılan bir kimseye sesleniyor. Niye sesleniyor? Bir de hangi namazı kılıyor? Eğer farz namazı kılıyorsa kişi, farz namazı. Ve bu farz namazı kılarken birisi can havliyle bağırıyorsa, yani imdat istiyorsa, tehlikeli bir durumda ise, bu can havliyle bağıran, bu imdat isteyen kişi, ister ana baba olsun, ister yabancı olsun, kişi namazı bozar. Mesela namaz kılıyor, çocuk ateşe gidiyor. Namazı bozar, çocuğu ateşten kurtarır. Ha, bu farz namazlarda. Ama nafile ve ana baba da aynı şekilde eğer böyle bir can havliyle bağırıyorlarsa namazı bozar. Ama öyle değilse, öyle değilse, yani anne bir şey istiyor ama namazdan sonra da yapılabilir. Farz namazda bozmaz onu. Namazına devam eder. Ama anne baba, Allah korusun, evladının namaz kılmasına engel olmak için böyle bir şey diyorsa, onu çağırıyorsa, ister şey olsun, farz olsun, ister nafile olsun, o evlat namazı bozmaz. Ama can havliyle değil, imdat istemiyor anne baba. Ve kişinin kıldığı namaz da nafile namaz. Anne çağırdı evladını. Bir şey söyledi, bozabilir. Ve daha sonra namazını kaza eder.
Eyvallah hocam. Ön safta boşluk varken arka saflarda namaza durulabilir mi?
Peygamber Efendimiz bunlara itina etmiş. Yani namazlarda safların sık ve düzgün olmasını. Ön saflarda boşluk varken arka saflarda durulmamasını tavsiye etmiş. Hatta şöyle kitaplarında yer alır ki bu hadise dayanır. Cuma günlerinde mesela cemaat geldi, camiye geldi kişi, cami dolu. O diyor ki hadiste, insanların omzuna basa basa öne geçmemeli sonradan gelen. Ancak önde boş, ön saflarda boş yer var da oradakiler onu doldurmuyorsa, o zaman o insanların omzuna basa basa da olsa, yani onları yara yara, ondan bahsediyor, oraya geçebilir denilir. Yani safların düz olması, sıkı olması sünnettir. Peygamberimiz buna itira etmiştir. Ve kendisi namaza duracağı zaman da bu uyarıyı yapardı. Hatta elinde bazen bir şey alır, çubuk. Şöyle sağına sonuna bakar. Ve önde olanlara o çubukla hizaya getirilmiş. Bizim imamlarımız da şimdi genelde bu sünnete uygun olarak farza başlarken uyarlar. Mesela bizim Türkiye'de saflarımızı sık ve düzenli tutalım der imamlar. Mesela Araplarda istavu derler. Düzgün olun. Bu uyarı yapılır. Bu sünnettir. Ama buna rağmen kişi arkada tek başına namaz kılmış, önde boşluk varken bunun namazı olmadı mı? Olur. Ama adaba aykırı olmuş olur.
Eyvallah. Üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi hocam?
Canlı olan ve canlı bir varlığı tasvir eden, insan gibi, hayvan gibi elbiseler, resimler varsa insan vücudunda veya kıyafetinde, bu namaz mekruhtur. Mekruhtur. Ama cansız varlıklar, bir ağaç gibi, çiçek gibi, mesela bazı ebru falan oluyor, bunlar sakıncasız. Bir de böyle çok küçük olan, canlı bile olsa, bazı kumaşlarda olur, küçük olur, böyle çok dikkat çekici olmaz, onlarda da sakınca yok. Ama böyle bakanın dikkatini çekecek kadar büyük ve bir canlı resmi ise o mekruhtur, ona namaz kılmak.
Eyvallah. Kuru kafa burada canlı tasvirine girer mi hocam?
Şimdi canlı deyince ya vücudun tamamı kastediliyor ve başla birlikte yerden yarısı kastediliyor. Yani bir defa çok, vücudun tamamı canlı kabul edilir, bir. Yerden çoğu canlı kabul edilir, iki. Tam yarısı ise, baş ne taraftaysa o esas alınır. Yani eğer mesela göbekle den yukarısı başta var, bu canlı sayılır. Çünkü yarısı aşağıda, yarısı yukarıda. Ama baş yok, karna kadar bir canlı resmi var, o canlı sayılmaz.
Eyvallah hocam. Hocam, kaza namazı kılınırken ezan okunursa kaza namazına devam edilebilir mi?
Edilebilir. Bu kaza namazının kılınamayacağı vakitler, kerahat vakti dediğimiz sabahleyin güneş doğarken, öğleyin güneş tam tepedeyken ve bir de akşam güneş batarkendir. Bunun haricinde kaza namazına devam edilebilir.
Eyvallah hocam. Namaz vakti girdiği halde namazı kılmadan adet görmeye başlayan kadın o vakit namazını kaza eder mi hocam?
Şimdi namazın şartlarından birisi, yani farz olmasının şartlarından ve bir de aynı zamanda geçerli olmasının şartlarından birisi vakittir. Hı hı. Vakit nedir? Namazların biliyorsun bir giriş vakti vardır, bir de çıkış vakti vardır. Ve bunu Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e öğretmiş. Sabah namazının vakti, imsak vaktinde başlar, güneş doğuncaya kadar devam eder. Ne kadar süre? Diyelim 2 saat. Bu 2 saat içerisinde sabah namazını kılabilirsin. Veya 1,5 saat, 1,5 saat içerisinde sabah namazını kılabilirsin. Öğle namazının vakti. Diyelim ki günümüzde yuvarlayalım. Saat 1'de girer, 5'te biter. 4 saatlik. Bu kişi bu öğle namazını bu 4 saat içerisinde istediği zaman kılabilir. Ha, erkenle kılması, daha çabuk kılması eftaldir. O ayrı konu. Evveli vaktiha eftaldir. Ama bazı durumlarda tehir etmek de eftal olabilir. Mesela sıcak ülkelerde, sıcak bölgelerde öğle namazını serinliğe bırakmak tavsiye ediliyor. Ha, şimdi yani vakit girdi. Benim hemen öğle namazını kılmam şart değil. 1 saat sonra da kılabilirim, 2 saat sonra da kılabilirim. Vakit çıkmamışsa 3 saat sonra da kılabilirim. Şimdi buna bağlı olarak bir kimse, hayatta kişi, öğle namazının vakti girdi saat 1'de. Bu namaz kılmadı, 2,5'da öldü. Bu şimdi öğle namazı borçlusu olarak ölmüş değildir. Ne zaman öğle namazı borçlusu olarak ölmüş olur? Saat 5'ten sonra ölürse. Ha, aynı şekilde bir kadın öğle namazı girmiş, temiz, adetli değil. Namaz girdikten 1 saat sonra, 2 saat sonra adet olmuş. Ha, artık ondan namaz düşmüştür öğle namazı. Daha sonra o öğle namazını kaza etmesi gerekmez. Çünkü namaz vakti girdiği zaman o namazı kılmak mecburiyetinde değildi. Tabii bu söylediklerimizin usulü fıkıhta vakti mudayyak, vakti muvassa gibi filan bir takım izahları, tabirleri var.
Eyvallah hocam. Hocam, cenaze için sela vermenin hükmü nedir?
Bu Resulullah döneminde böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tabii peygambere salavat getirmek var. Yani Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. Hatta yerine geldiği zaman bu vacip oluyor. Bazen işte şey oluyor filan. Ama sala, bizim bugün bildiğimiz şekliyle cuma geceleri yapılan veya cenazelerde yapılan sala yok. Ancak Peygamber Efendimiz ancak şu var, cenazeyi duyurma meşrudur. Yani bir cenazenin olduğunu halka duyurmak meşrudur. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında olmuş. Mesela Peygamber Efendimiz o Habeşistan kralı Necaşi vefat ettiği zaman onu vahiy yoluyla öğrenmiş ve cemaate ilan etmiş. Kardeşiniz Necaşi öldü ve ona gıyabi cenaze namazı kılmışlar. Öbür taraftan ashabtan birisi vefat etmiş, defnedilmiş. Resulullah bundan haber olmamış. Sonra sezenişte bulmuş. Ne haber etmediniz bana demiş. Yani bu olaylar cenazeyi haber verme, duyurmanın meşru oluşunu bize gösteriyor. Ama şimdiki bizim uygulamada olduğu gibi Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diye sala vermek yoktu böyle bir şey. Peki yoktu ise şimdi yapılıyor. Bunun zararı var mı? Zararı da yok. Yani neticede bu hem cenazeye haber vermiş oluyorsun, hem de peygambere salavat getirmiş oluyorsun. Bu dini bir mecburiyettir şeklinde algılamamak kaydıyla, ki o zaman bid'at olur. Sala verilebilir ama sünnet değildir. Yani evet, şeyde cenaze için sala vermek sünnet değildir.
Eyvallah hocam. Hocam, yıkanıp kefenlendikten sonra cenazenin yüzünü açıp bakmak caiz midir?
Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabii bizim örneğimiz bu konularda hep o.
Evet.
Oğlu İbrahim'in yüzünü açmış ve öpmüştür. Ashab'tan bir tanesinin yüzünü açmış ve öpmüştür. Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir, ki vefat etmiş, yıkanmış, kefenlenmiş. Ondan sonra tabii onlar o halife seçimiyle ilgileniyorlardı. Hı. O yüzden Peygamber Efendimiz'in kastinde bulunamadılar. Yani geldiği zaman Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'i kastetmiş, yıkanmış ve kefenlenmişti. Açıp alnının arasından, iki kaşının arasından öptü. Sağlığın güzel olduğun gibi vefatında da güzelsin ya Resulallah diye ağladı. Bunlar bize neyi gösteriyor? Bu yapılabilir. Ama kim kime yapar? Yapması mı dahi, yapmaması mı dahi? Hani kişi diyelim ki yakın akrabası, yani babası, kardeşi, kefenlenmiş, kendisi uzaktan gelmiş, açıp bakabilir. Peki hanımsa mahremi olan bakabilir. Ama hanımlara mahremi olmayanların, yani yabancıların bakması pek hoş görülmez, uygun bulunmaz. Ve erkek cenazeye de rastgele herhangi bir insanın, yani yakını olmadan cenazesinin kefenini açıp da yüzüne bakması, o da hoş karşılanmaz, ama yakın akrabaları açıp bakabilirler. Eyvallah. Öpebilirler.
Hocam, bir mezara birden fazla cenaze defnedilebilir mi?
Yok, normal şartlarda defnedilemez. Ama zaruret halinde mecburen defnedilir. Ama yani zaruret ne demek? Cenazeyi defnedecek başka yer yok. Mesela bugün şu anda soykırımlar oluyor değil mi? Hı hı. Ve o Gazze'de onlarca, belki yüzlerce kişi vefat ediyor. Bunları dozerlerle kazdıkları çukurlara yan yana defnediyorlar. Ve bunda bir zaruret var. Uhud Savaşı'nda bu olmuş. Yani 70 kişi şehit oldu. Onlar için böyle hendek gibi kazılmış. Aralarına bir şey koyarak o cenazeler defnedilmiş. Daha sonra onlar normal kabre dönüştürülmüş. Sel gelmiş, o kemikleri dışarı çıkarmış falan. Yani şimdi zorunluluk yoksa bir kabre birden çok cenaze defnedilmez. Ama zorunluluk varsa yan yana diyelim koydu, araya toprak koyarak defnedilebilir. Veya iki kat, bugün zamanımızda büyük şehirlerde var. Yani iki kat yapıyor. Bu iki kata da birer katına birer cenaze defnedilebilir.
Eyvallah hocam. Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.